Efendim iyi akşamlar, iyi bayramlar. Now, Now ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam başlığımız nasıl inanalım? İsrail'le yapılan ticaret konusunda ki hemen şimdi ilk haber olarak aktaracağız. Hükümetten bu zamana kadar o kadar farklı açıklamalar geldi ve her birinden sonra da kendilerini yalanladılar. Artık nasıl inanalım demek istedim. 31 Mart akşamı el değiştiren belediyelerde birçok boş kasalı, bol borçlu devirler gerçekleşti. Şimdi bu kişilerin gerçekten halka hizmet için o koltuklarda olduklarına, oturduklarına nasıl inanalım bilemiyorum. Sizler de yazabilirsiniz. Hemen başlayalım bültene. İsrail'e 54 ihracat ürününe getirilen kısıtlama kararı tartışılmaya devam ediyor. Muhalefet İsrail'e ticaretin itirafı diyor. Partiler arası bayramlaşmada da İsrail'le ticaret ilk gündem maddesiydi.
Havadan da Gazze'ye insani yardım ulaştırma çabalarımızın engellenmesi dolayısıyla İsrail'e yönelik ilave tedbirler aldı.
Bunu protesto eden, ters kelepçelenerek gözaltına alınan o kız kardeşlerimiz adına da vermiş olduğunuz kararın onların bu eyleminin haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmış oldu.
Az önce Sayın Vekilimiz Filistin'deki kadınlarımızdan bahsetti. Ben de Emrah Hanımefendi burada teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Filistin'den buraya yaşlı ve çocukları, gazilerimizi getirdi ve şu an Ankara'da tedavi oluyorlar.
Sadece ben Filistin'deki kadınlardan değil de Filistin'le ticaret yapıldığı için ters kelepçeyle gözaltına alınan kız kardeşlerimizden bahsetmiştim.
Katil İsrail! İsrail'e Şii AKP!
İsrail'le ticareti protesto edenlere polisin sert müdahalesinden birkaç gün sonra katliamın 6. ayında İsrail'e ihracata getirilen kısıtlama. CHP AK Parti, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi bayramlaşmalarında İsrail'le ticaret ilk gündem maddesiydi.
Önce ticaretimiz yok dediler. Sonra ticaretimiz varmış falan diye biraz kısıtlama getirdiler. Bunlar tabii basit şeyler. Yani gerçek bir tepki değil.
7 Ekim'den bu yana 2 milyar doların üzerinde ticaret hacmi oldu. Gazze'yi bombalayan uçakların yakıtının önemli bir kısmı Türkiye'den sağlandı ama gene de geç olmakla birlikte yerinde bir karar olmuştur.
İsrail'e askeri uçaklar için jet yakıtı satıyor, bununla da Gazze'liler bombalanıyor diye bir iftira atmak İftiraların en büyüğüdür. Bunlar hep turistik charter şirketleri.
Ticaret Bakanlığı 54 ihracat ürününe kısıtlama getirdi. O ürünler içinde uçak ve jet yakıtı da var. Muhalefet kısıtlama kararı İsrail'le ticaretin itirafı derken AK Parti MKYK üyesi Hasan Sert ihraç edilen ürünlerin Filistin'e gittiğini ifade etti.
Yapılan bütün ticaretler de onların vize ve izinleriyle ancak mümkün oluyor. Ticaret yapanlar bilirler. Dolayısıyla Filistin'le yaptığınız ticaret de İsrail'e yapılmış ticaret gibi gözüküyor.
Yalan, çarpıtma ve manipülasyon üzerinden kendi devletine ve milletine iftira atanları akla, vicdana ve ferasetle davranmaya davet ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e yönelik ihracat kısıtlamasına değindiği konuşmasında İsrail'e ticareti eleştiren muhalefete de yüklendi. Yalan, çarpıtma diyerek CHP'li Umut Akdoğan, Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi.
Ticaret Bakanlığı İsrail'le 54 ürünün ihracatını kısıtladı. Demek ki ticaret var. Muhalefete gerek yok. Gerçeği bakanlık söylüyor. Yalan söylemeye gerek yok. Herkes gerçekleri biliyor.
Efendim önce dendi ki ticareti özel sektör yapıyor, devlet olarak yapmıyoruz. Sonra evet İsrail'e ticaret var ama ürünler aslında Filistin'e gidiyor dendi. Sonra bu da kendi belgeleriyle yalanlanmış oldu. İsrail'e gittiği ortaya çıktı. En son Ticaret Bakanı dedi ki 110 bin dolarlık uçak yakıtı sadece turistler için, sivil havacılık için kullanıldı. Yani bunu nasıl bilebilirsiniz ki? Bu açıklamanın hiçbir inandırıcılığı yok. Aynı yakıtı kullanabiliyormuş yolcu uçağı ile jetler çünkü. Ha bir de üstelik kendilerinin belgesi ortaya çıkmışken bile hala bunlar İsrail istihbaratının işi diyor. Akıl alır gibi değil. Nasıl inanalım yani? Bu millet size artık nasıl inansın? İki ülke arasındaki ticaretle ilgili birkaç şey daha söyleyeceğim ama önce Gazze'deki son durumu aktaralım. Evet, Gazze'de akan kan ve gözyaşı Ramazan bayramında da durmadı. İsrail'in son 24 saatteki saldırılarında en az 70 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu Gazze şeridinin orta kesimlerinde yeni bir harekat başlattığını da açıkladı.
İsrail bayramda da durmadı. Gazze'de yeni harekat başlattı. Sivilleri katletmeyi sürdürdü. Gazze halkı Ramazan bayramını da kan ve gözyaşıyla karşıladı. İsrail saldırıları bayramın ikinci gününde de sürdü. Son 24 saatte en az 70 kişi hayatını kaybetti. 188 gündür süren saldırılarda can kaybı 33.600'e yaklaştı. İsrail'in bayramın ilk günü düzenlediği saldırıda Hamas lideri İsmail Haniye de 3 oğlu ve 4 torununu kaybetti. Haniye'nin acı haberi öğrendiği anın görüntüleri yayınlandı. Katar'da Gazze'li yaralıları ziyaret eden Haniye'nin çocukları ve torunlarının ölüm haberini soğukkanlı karşılaması dikkat çekti.
Allah ise, Allah ise, Allah ise helal olsun. Allah ise helal olsun. Yani inşallah.
Hamas lideri Haniye'nin 3 oğlu ve 4 torunu kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan haberin ardından Hamas liderini arayarak başsağlığı diledi. Erdoğan, İsrail'in işlediği insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini söyledi.
Sayın Başkanı, öncelikli olarak telefonundan dolayı ben size de teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun.
Erdoğan'la birlikte Dışişleri Bakanı Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da Hamas liderine taziye telefonu açtı. Haniye'nin ailesinin hedef alındığı saldırıya tepki yağarken İsrail yeni katliam için düğmeye bastı. İsrail ordusu gece saatlerinde Gazze şeridinin orta kesimine operasyon başlattığını duyurdu. Kara saldırısı öncesi savaş uçaklarının Nuseirat mülteci kampı çevresini ağır şekilde bombaladığını açıkladı.
Şu ihracat kısıtlaması sorunlu. Evet, insanlık suçu, savaş suçu işlerken, soykırım yaparken ticareti kısıtlamak değil, kesebilmek gerekirdi. Hükümet söz konusu şirketlerle anlaşma yapıp cezai müeyyide koyabilirdi ihracat yaparlarsa. Ama yapamaz. Neden? 100 bin dolara bile ihtiyacımız olduğundan, İsrail'e yapılan o 2 milyar dolarlık ihracata ihtiyacımız var. Ama bir de işin şu yönü var. TÜİK ve TİM verilerine baktığım için söyleyebilirim. İsrail, Türkiye'nin ihracatında önemli bir paya sahip. Oysa onların toplam ithalatı içinde bizim payımız sadece %6 civarında. Yani onlar zaten biz kısıtlama getirsek de aracılarla yine bu ürünlere ulaşabilir ya da Çin'den, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Almanya'dan da her ihtiyaçlarını alabilirler. Efendim, bayramın ikinci günü siyasette partiler arası bayramlaşma günü. Bu senede en fazla partiyle bayramlaşan CHP oldu. Genel merkezlerdeki ziyaretlerde 31 Mart seçim sonuçları değerlendirildi.
Yerel yönetimlerde ciddi bir başarımız oldu. Tebrik ediyoruz.
Bir şarkı var, sana kırmızı çok yakışıyor diye. Türkiye'ye kırmızı çok yakışıyor diyeceğim. Bu seçimlerde biz birinci parti olarak çıktık.
31 Mart yerel seçimlerinden 11 gün sonra AK Parti heyetinin seçimden birinci parti olarak çıkan CHP'ye bayram ziyareti. AK Partili heyetin başındaki isim Hasan Sert, CHP'yi başarısından dolayı tebrik etti. Genel merkezlerdeki her buluşmada yerel seçim sonuçları konuşuldu.
Ortaya çıkan sonuca da hem Sayın Cumhurbaşkanı hem başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere milli iradenin tecellisine herkesin saygı duyması gerektiği ifade edildi. Türk demokrasisinin geldiği seviye açısından da son derece kıymetli.
Seçimden birinci parti olarak çıkan CHP 15 siyasi partiyle bayramlaştı. AK Parti, Cumhur İttifakı dışında CHP, İyi Parti ve Yeniden Refah Partisi ile.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, onun da biz selamlarını sizlere iletmiş olalım. Bayram tebriklerini iletmiş olalım.
Gerçi aramamış ama Sayın Genel Başkanım, bizim Genel Başkanımızı arıyor.
Siyasi parti liderlerini arayıp bayramlarını tebrik eden Cumhurbaşkanı, eski ortağı Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ı aramadı. AK Parti heyetinin bayram ziyaretinde Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı sitemini dile getirdi. Yerel seçim sürecinde iki parti arasında yaşanan gerilim de gündemdi.
Hiçbir yerde Yeniden Refah Partisi yüzünden AK Parti belediyeyi kaybetmedi. Bizim yüzümüzden kaybettiğiniz belediye yok çok şükür. Bu kadarcık siyasetin mahsul yok değil mi bayram günü?
Estağfurullah efendim.
Cumhur İttifakı ortakları MHP AK Parti bayramlaşmasındaysa seçim sonucu anlaşmazlığı dikkat çekti.
Milletimizin verdiği mesajı anlamaya çalışacağız. Büyük bir olgunlukla karşıladı ittifakımız seçim sonuçlarını.
Cumhur İttifakı'nın beklendiği şekilde bir oy kaybı da söz konusu değil. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak İl Genel Meclisi üyeliğinde %17 civarı oy aldı.
AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız seçim yenilgisiyle ilgili milletin mesajını alacağız cümlesini kurdu. MHP'li Mevlüt Karakaya ise Cumhur İttifakı'nın oy kaybı olmadığını söyledi. MHP'nin CHP ziyaretinde ise MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın seçim mesajı dikkat çekti.
Önümüzdeki sürecin istikrarlı bir şekilde siyaseten seçimsiz bir dönem olmasını önemsiyoruz. Ama tabii şartlar ne getiriyor onu da Allah bilir.
Yoksulluk da istikrarı olmasın istiyoruz. Hepimize büyük bir sorumluluk düşüyor.
Cumhuriyet Halk Partisi çok sayıda büyük belediye aldı. Açlık, yoksulluk ona umut ederim ki belediyeler aracılığıyla destek sağlanmış da olsun.
Partiler arası bayramlaşmada ekonomik tabloda gündemin önemli başlıklarından biriydi. MHP'li Sadir Durmaz, vatandaşa destek için CHP'li büyükşehir belediyelerini işaret etti. AK Parti MKYK üyesi Hasan Sert ise Amerika'daki evsizlere örnek vererek ekonomide iyimser bir tablo çizdi.
İyi örnekleri görmeye çalışmamız lazım. Amerika'da da sokakta yaşayanlar var, evsizler, yurtsuzlar, aç olanlar var filan. Bu Amerika'nın battığı ve bittiği anlamını taşımaz. Birkaç yerde görülen problem genele yansıtmamak daha doğru olur kanaatindeyim.
Sevgili izleyiciler, nasıl inanalım etiketine? Birçok ücretli öğretmen de yazmış. Ücretli öğretmenler ölüyor, ücretli öğretmenler çok mağdur şeklinde mesajlarınız var. Sizlerle ilgili haberimiz var, kısa bir süre sonra aktaracağım. Sayın seyirciler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bayram ziyareti için memleketi Trabzon'a gitti. İmamoğlu'nu havalimanında kalabalık, coşkulu bir topluluk karşıladı. İmamoğlu ilgi karşısında mini bir miting yaptı.
Bayramın ikinci gününde memleketi Trabzon'a gitti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Davulla, zurnayla, horonla karşılandı. Trabzon seninle gurur duyuyor diye seslendi hemşerileri.
Zahmet ettiniz bütün hemşerilerime. Güzel bir Ramazan bayramı diliyorum. Hepinizin ailelerine en içten sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Güzel şehrimizin, büyüklerimizin ellerinden öperim. Her hanımefendiye özellikle can kurban güzel ablalarımız gelmiş.
Havalimanı çıkışında kalabalık coşkuyla karşıladı İmamoğlu'nu. Yanında eşi Dilek İmamoğlu da vardı. Yürümekte zorlandı. İmamoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu Vakfı Kebir ekmeği hediye edildi. Aracına bindiği sırada mini bir mitinge dönüştü İmamoğlu'nun memleket ziyareti.
Annemiz bir şey uzatmıyor bize. Bak. Tamam anneciğim. Telefonum var orada. Öpüyorum seni.
İmamoğlu daha sonra Çarşıbaşı ilçesinde Kovanlı köyüne geçti. Eşi Dilek İmamoğlu'nun annesinin kabrini, ardından da baba evini ziyaret etti.
Allah rızası için el-Fatiha.
Bayramın 3. gününü de memleketi Trabzon'da geçirecek Ekrem İmamoğlu. Ortahisar Belediyesi'nde bayram ziyaretinde bulunacak.
Yarın İstanbul'umuzun inşallah çok güzel eşleşerek iyi hizmetler yapacağı Ortahisar Belediyesi'nde buluşalım, tamam mı?
Trabzon Ortahisar'da belediye başkanı seçilen CHP'li Ahmet Kaya, makam odasındaki Erdoğan fotoğrafını kaldırdı. Gerekçesi, Erdoğan'ın sadece cumhurbaşkanı değil, aynı zamanda partili olması.
Bizzat benim talimatımla kaldırıldı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan AK Parti adına bizzat siyaset yapmıştır, oy istemiştir. Hatta billboardlarda, afişlerde, bayrak direklerinde çok da resmi görülmüştür. Dolayısıyla siyasi bir kimliktir.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde belediye başkanı seçilen CHP'li Ahmet Kaya'nın ilk icraatı makam odasında asılı duran Erdoğan'ın fotoğrafını kaldırtmak oldu. Kaya kararına gerekçe olarak Erdoğan'ın tarafsızlık ilkesine uymayıp partili cumhurbaşkanı sıfatıyla amacıyla meydanlarda siyaset yapmasını gösterdi.
Ben o kurumdan içeri siyaset sokmayacağımı söylemiştim. Sadece Cumhurbaşkanı kimliğiyle olmuş olsaydı o resim elbette orada dururdu, kaldırılmazdı. Ama ben kendi partimin genel başkanının resmini orada asmazken AK Parti'nin genel başkanının resminin orada durması doğru değildir siyaseten.
AK Parti Trabzon İl Başkanı Kaya'ya başınız göğe mi erdi mesajıyla tepki gösterdi sosyal medya hesabından. Erdoğan'ın fotoğrafını kaldırtan Ahmet Kaya makam odasının duvarına sadece Atatürk'ün fotoğrafını astırdı.
Arkamda gördüğünüz makam araçlarını satmaya karar verdik. Ben dahil hiç kimse makam aracına binmeyecek.
Hatay'ın Defne ilçesinde de CHP'den belediye başkanı seçilen Halil İbrahim Özgün makam aracı uygulamasını kaldırdı. 6 Şubat depremlerinin vurduğu Defne'de başkanlık makamına tahsisli lüks kiralık makam aracını iade eden Özgün, tasarruf tedbirleri gereği belediyenin envanterindeki 5 makam aracını da satışa çıkardı.
Ben belediye başkanı olarak kendi aracıma bineceğim. Bunları sattıktan sonra daha lüks, daha yenisini de almayacağız. Bunun örnek olmasını da istiyorum.
AK Parti'nin CHP'den aldığı Giresun'un Pir Aziz Belediyesi'ndeki devir teslim töreni ise ilginç anlara sahne oldu. Seçimleri kaybeden CHP'li eski başkan Hüseyin Görgülüoğlu, kendi paramla aldım dediği makam koltuğunu yeni başkana bırakmadı, evine götürdü.
Evet, koltuk sende. Ben kendi otuz el maltımı aldım. Kimse kusura bakmasın, kendi paramla almıştım. Ama benim ağrıdığımı hatırlamıyordum.
Evet, bu koltuk senin, ben kendi koltuğumu aldım demiş. Kendi parasıyla aldığını belirtiyor. Elbette bir sorun yok. Komik ve ilginç anlara sahne olmuş o devir teslim töreni. Esas şu gözler neler neler gördü 31 Mart seçimlerinden sonra. Utandıran tablolardı hepsi. İftar çadırlarının kaldırılması beni en çok yaralayanlardan biri olmuştu. Bir de yeni başkanlar açıklıyorlar ya, kasa bomboş ama milyonlarca lira borç bırakmışlar diye. Yeni başkanların vatandaşa hizmet vermesini bilerek isteyerek engellemek nasıl bir ruh halidir? Aslında nasıl size, bize hiç değer vermediklerinin, dertlerinin sadece koltuk olduğunun net bir kanıtıdır. Biraz önce belirttim, ücretli öğretmenlerle ilgili haberimiz var diye. Bayram tüm memurlar gibi kadrolu öğretmenler için de dinlenme ve sevdikleriyle kutlama yapma vakti, ama aynı okulda aynı işi yapan ücretli öğretmenler için durum çok farklı. Bir hafta okulların kapalı olması demek, zaten asgari ücretin altındaki maaşlarının da kesilmesi demek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ise bayramda dahi gündemi seçim.
İnsanca yaşamak İstiyoruz.
Tatillerde ücretimiz kesildiğinden dolayı yine asgari ücretin altında bir maaşla devam edeceğiz.
Ücretli öğretmenlerin hakikaten durumları işler acısı. Bayram tatillerinde idari tatilleri, onların bütün haftalık ders ücreti tamamen gidiyor.
Ücretli öğretmen için bayram bayram gibi geçmiyor. Ne tatil ne kutlama yapabiliyor. Çünkü işe gitmedikleri her gün maaşlarından kesiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı güvencesiz, asgari ücret bile vermeden 90 bin ücretli öğretmen çalıştırıyor.
Bir bayram tatilinde bir hafta gidememiş oluyorlar. 4000 lira, 4050 lira gibi ücretleri kesilmiş oluyor.
Öğrencilerimizin servis ablalarından bile daha düşük maaş alıyoruz. Onlar tam sigorta.
Ücretli öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen ataması yapmak yerine ek ders ücreti vererek istihdam ettiği öğretmenler. Kadrolu öğretmen maaşı 39 bin lirayken onlar saati 85 ile 90 lira arasında değişen ek ders ücreti alıyorlar.
45 saat haftalık ders ücreti yazılıyor. Bütün ay boyunca tam olarak giderlerse, bir gün bile gitmemeleri durumunda kesiliyor çünkü. 180 saat bir ek ders ücreti alıyorlar.
Yani ek ders ücreti 90 lira olan bir ücretli öğretmen haftada 45 saat derse girse bile ayda en fazla 16.200 lira kazanabiliyor. Ders saati 85 lira olan ücretli öğretmenin bir ayda kazanacağı en yüksek tutar 15.300 lira.
Brüt olarak bile asgari ücreti bulmuyor. Bayram bayram gibi gelmiyor. İnsanız hepimiz, ölümler vesaire gibi. O zamanlarda bile bir gün gelmemeler durumunda bir günlük ücretleri yaklaşık 800 lira O anında kesilir.
Bu yüzden ne bayram, ne tatil, ne hastalık, ne de cenaze hakları var. Giremedikleri her ders zaten asgari ücretin bile altındaki maaşlarının kesilmesi demek. Sigortaları da yarım yatıyor.
Hamileliğim bile elimde tansiyon aletiyle geçti. İzin alma gibi bir lüksünüz yok. Mobbingler zaten tamam durumda. Sigortalarda sıkıntılar var.
Çok derin bir sömürüyle karşı karşıya ücretli öğretmenlerimiz. Tüm bu sorunları görüşebilmek için bakanlıktan 2 aydan fazla bir zaman oldu. Randevu talep ettik. Hale bekliyoruz.
İlk defa bir seçimde içimiz buruk bir şekilde, üzgün bir biçimde seçimlerden ayrılıyoruz.
Eğitim sendikalarının ulaşmaya çalıştığı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yerel seçim propagandası için il il gezdi. Seçim bitti ama bakanın gündemi hala değişmedi.
İsrail, Türkiye'deki 31 Mart seçimlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren mesajlar paylaşmış. Biz İsrail'i memnun etmek istiyor muyuz arkadaşlar?
Ücretli öğretmenlerin durumu atama bekleyen yüz binler. Bakan Tekin'in ise gündemi seçim.
2028 seçimlerine hep beraber güçlü bir motivasyonla hazırlanacağız.
Ücretli öğretmenlerin dertlerini dinlediniz. Aile hekimlerinin de dertleri var. Nasıl inanalım? Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü size. Anayasa Mahkemesi Danıştay'da dava kaybettiniz. Yönetmelik iptal ettirdik. Birlik Dayanışma Sendikası olarak aile hekimlerine 10 yılda 5000 dava kaybettiniz. Halen sahadan bir haber yönetmelik yapıyorsunuz demiş. Onlar da devam edeceğim sizlerden gelen mesajları okumaya. 6 Şubat depremlerinde enkazda kaybolan yakınlarını arayanlar 3 bayramdır hiçbir iz bulamadı. Onlardan biri de Suna Öztürk. Seçimden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesini duyurabilmek için konvoyunun peşinden uzun süre koşmuştu. Aradan 15 gün geçti. Acılı anneyi arayan soran olmadı.
Size sevgiyle muhabbeti selamlıyor.
Abla arabanın altına kayacaksın, kurban olayım.
Cumhurbaşkanım senin peşinden koştum. Konvoyunun peşinden koştum, koştum, koştum. Ama durmadınız. Arama komisyonunun kurulmasını isteyecektim. Ama beni sizinle görüştürmediler Cumhurbaşkanım, müsaade etmediler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim otobüsünün peşinden nefesi kesilene dek koştu Suna Öztürk, sesini duyuramadı. Bu görüntülerin üzerinden 15 gün geçti, arayan soran olmadı. 6 Şubat depremlerinde kızı ve torunları enkazda kayboldu Suna Öztürk'ün. O ve diğer kayıp aileleri 3 bayramdır yakınlarından bir iz bulamadı.
Bana müsaade edin, çocuklarımın mezarları olsun. Bu şekerlerini, bu oyuncaklarını Mustafa Kemal'imle Mehmet Akif'in mezarına koyayım. Kızımın soğuk mezar taşını sevmeme, okşama babama müsaade edin.
Hatay Antakya'da cennetten bir köşe sloganıyla satışa sunulan Rönesans rezidans yerle bir oldu. Enkazında kızı Tuğba, torunları Mustafa Kemal ve Mehmet Akif Koşar'ı kaybetti Suna Öztürk. Günlerce, aylarca moloz yığınlarının arasında dolaştı. Son olarak seçim mitingi için Aksaray'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sesini duyurmak istedi. Otobüsünün peşinden koştu, seslendi. Erdoğan'ın konvoyu durmadı. Suna Öztürk bir bayramda daha evlat hasretiyle baş başa kaldı.
Bak, ben bunları evlatlarıma, torunlarıma veremedim. Benim kuzularım bu bayram gelmediler.
Hayallerim de hep bayramlarda. Allah'tan bir kız çocuğu istemiştim. Rabbim onu bana nasip etti. 6 Şubat depreminde enkazlar kalktı ama bizim içimizdeki enkaz daha kalkmadı.
Sarıp sarmaladığı, öpüp kokladığı kızı Esil'e kavuştuğu hayaliydi Bulut Özgül'ün. O da yine Rönesans enkazında hem kızı Esila'yı hem de eşi Nagihan Özgül'ü kaybetti. 14 aydır hayaline yeniden sarılabilmek için her yolu deniyor.
Hatay Antakya Rönesans rezidansın enkazı tekrardan taransın. Bu çocuklar nereye gitti? Bu bebekler nereye gitti? Bu bayram gününde devletimizde yalvarıyoruz.
Buradan 600 milletvekillerine sesleniyorum. Bu bir vicdan meselesidir. Bu bir insanlık meselesidir. Depremde kaybolan evlatlarımızın bulunması için meclisten bir araştırma komisyonu kurulmasını talep ediyoruz.
38'i çocuk, 145 kişi kayıp 6 Şubat depremlerinden beri. Muhalefet 3 kez meclise araştırma komisyonu kurulması için önerge verdi. AK Parti ve MHP hepsini reddetti. Acılı aileler vicdan dedi.
Bizleri neden yok sayıyorsunuz? Bu önerge kabul edildiği takdirde bütün kayıplarımız bulunacak. Fetih kabirler yapılacak, hastaneler ağlanacak. Ben bir tırnak ucuysa dahi istiyorum, istiyorum. Beni bunlardan mahrum etmeyin lütfen Allah aşkına.
Bahar havası almak, ailece bayram kahvaltısı yapmak isteyenler restoranların yolunu tuttu, ancak bayram kahvaltısının en ucuzu bile çoğu bütçeyi aştı.
Ankara'dan geliyoruz. Bayramın ikinci gününü güzel şekilde değerlendiriyoruz. 4 kişilik bir aileyi biz 1000 liraya falan bir yemek yeriz diye düşünüyoruz.
Kahvaltı yaptık ama çok güzeldi. 1.700 ödedik ama her şeyden de yedik. Muhlamasından tut, gözlemesinden tut, her şeyden yedik. 5 kişi, çocuklar da var.
Bal, kaymak, söğüş, zeytin, beyaz peynir, kaşar peynir, tereyağında kızarmış elim peynir, sınırsız çayımız. Buna tabii ilave ekstra olarak yumurta çeşitleri, gözlemeler, paçanga böreği, pişi, isteğe göre de artırıyoruz tabii onu.
4 kişi 2.200 lira ödedik. Burası biraz daha ekonomik bir yer herhalde. Çocuklarımız için böyle günleri de değerlendirmek gerekiyor.
1500 lira, 1700 lira, 2200 lira. Fiyatlarda sınır yok. Ailece dışarıda bayram kahvaltısı bütçeleri zorladı. İstanbul'da manzaranın tadını çıkarmak için herkes kesesine göre yer aradı.
Kahvaltı öğlen yemeği arası, Boğaz manzarası seçtiğinde eğlenmeye çalışıyoruz.
Biz 4 kişi kahvaltı yaptık, ortalama 1200-1300 öderiz diye düşünüyorum.
15 çeşit, 20 çeşit, 400 lira civarında tutuyor kişi başı. En uygun yerlerden bir tanesi bizim burası. 1000 lira olan yer var, 700-800 lira olan yer var.
Biz buraya 11 kişi geldik şu an ama 5 tane çocuğumuz olduğu için 6 kişilik bir kahvaltı söyledik. Serpme kahvaltı geliyor. Onun yanında da ekstra istediğimiz şeyler oluyor. Ortalama burada muhtemelen herhalde 3-3,5 civar bir hesap gelir diye tahmin ediyorum. Çok güzel bir yerde kahvaltı yapıyoruz. Yani onun da keyfini sürüyoruz.
Eşsiz Boğaz manzarası, deniz kokusu eşliğinde bir bayram kahvaltısı yapmanın maliyeti katlanıyor. Çeşit çeşit peynirlerin, reçellerin, sahanda yumurtanın olduğu bir bayram kahvaltısının kişi başı maliyeti en az 400 liradan başlıyor.
Kahvaltı yaptık ailecek. Fiyatlar normal ücretlere göre yukarıda, sahil kesimden olan kaynaklı ama yine de pahalı, yani normal aldığımız ücretlere göre yüksek. Menüden serpme kahvaltısını 700 lira olarak gördüm. Bunu her hafta sonu yapamıyorsun, ancak bayramdan bayrama yapabiliyorsun.
Bayramdan bayrama dışarıda yapılan kahvaltılar çoğu bütçeyi aşıyor. Boğaz kenarındaki restoranların yanı başında büfelerden tost yemeyi tercih edenler de vardı.
Bize göre değil yani. Biraz tuzlu yani. Eskiden olsa yapıyorduk da şimdi artık mümkün değil yani. Tostlar da pahalanmış, her şey pahalandı. Tostun fiyatı karışık 90 lira, sosisli 50 lira. En az 3'e 4'e katlamış vaziyette her şey yani. Toplam 700 lira civarı.
İçeceklerle
birlikte, evet.
Bir yanda envai çeşidin olduğu kahvaltıcılar, diğer yanda ise büfeler. İstanbul'da bayram kahvaltısı yapmanın maliyeti bütçeye aşınca daha ucuz alternatif aranıyor. Büfelerde ise en uygun fiyatlı yiyecek tost. Fiyatı 50 lira ile 90 lira arasında değişiyor.
Dedik bir çıkalım, çocuklar bir deniz havası alsınlar. Fırsat bu fırsat, hava da güzel. 700 lira verdik, bu kadar düşün yani. Bir tost yiyoruz, kahvaltı düşünemiyoruz yani. Yemek de pahalı ayrıca. Yani bir restorana gidiyorsun, kebap falan uçuk.
50 TL yani, düşünün, bir bununla karın doymaz tabii ki. Atıştırmalık öyle özenti oldu.
Kırmızı ete zam üstüne zam geliyor. Dar gelirli fiyatları yetişemiyor. Son bir yılda Türkiye'de et fiyatlarındaki artış Avrupa'daki yıllık zam oranını 30'a katladı.
En son 3-4 ay falan oldu. Torunlar gelecekti. Onlara karşı mahsup olmayalım diye.
Kaç gram aldınız?
200 gram. Yetmiyor. Kelimelerin bittiği yer. Bulaşıcılık yapıyorum.
Kaç yaşındasınız?
66.
Kerim Aydın geçinebilmek için çalışmaya devam ediyor ama yetmiyor. Torunlarına mahcup olmamak için nadiren gram gram alıyor kırmızı eti. Dar gelirlinin kırmızı ete hasret kaldığı Türkiye'de et fiyatlarındaki artış Avrupa ülkelerini 30'a katladı. Avrupa'nın 27 ülkesinde et fiyatları yıllık ortalama %3,3 yükseldi. Türkiye'de ise yıllık zam oranı %100,4.
En son ne zaman kırmızı et aldınız?
En son hatırlamıyorum vallahi. Pahalı, yapacak bir şey yok. Türkiye şartları.
En son ne zaman kırmızı et aldığını unuttu 17 bin lira asgari ücretle geçinen dar gelirli. Çünkü Türkiye'de aylık et zammı Avrupa'daki yıllık zammın neredeyse 5 katı. Maaşlar yetmiyor.
Paris'te bir marketin kasap reyonundayız. 500 gram kıyma eti 6,59 euro. Katkı maddesi kullanılmadan yetiştirilmiş hayvanların kıyması ise 350 gram yaklaşık 7 euro. Bifteğin kilosu 16 ile 17 euro.
Fransa'da asgari ücret 1500 euro civarında. 1 kilo kıyma ise 13 euronun biraz üstünde. Asgari ücret 114 kilo kıymaya denk geliyor.
Belçika, Antwerp bölgesinde et fiyatları bu şekildedir. 13,99 euro.
Belçika'da da asgari ücret 117 kilo kırmızı ete denk geliyor. Türkiye'de ise 17 bin liralık asgari ücretin karşılığı 29 kilo kıyma.
Bakırköy'de bir kasaptayız. Burada dana kuşbaşının kilosu 650 lira, dana kıymanın kilosu 575 lira, dana antrikotun kilogram fiyatı ise 820 lira.
Fiyat sormadan yarım kilo, işte bir kilo kıyma verir misin derdi. Şimdi kapıdan soruyor. Fiyatı soruyor. Ondan sonra gidiyor, bir saat sonra tekrar geliyor. Çünkü araştırıyor herhalde. 50 gram alan bile var yani, emin ol. Çorbaya katar, ne bileyim, yemeğe katar.
Fiyatı o kadar arttı ki kırmızı eti tüketiciler kiloyla değil gramla almak zorunda kalıyor. Bir avuç kıyma 150 gram, fiyatı 101 lira. Buradaysa 3 kalem pirzola var. Onun da kilogram fiyatı 1250 lira. Bu 3 kalem pirzolanın fiyatı da 260 lira.
Kesinlikle alamıyorum. 2 yıldan beri 250 gram alabildiysem namerdim. Beslenemiyoruz yani. Hayvan üreticisi ve çiftçi desteklenmiyor. Destek çıkılmadı mıydı? Biz pahalı et alıyoruz. Üretim az oluyor.
Destekler gerçekten çok az. Bu şartta altında köylerde çok vatandaşımız da işletmeler kapatmak zorunda kaldı.
Yemi fiyatı çuvalı olmuş 550-600 lira. Bu işin içinden çıkamaz hale geldik. Batıyaz ya.
Fiyatların artmasının en önemli nedeni üreticinin maliyet artışı. Edirne'de besiciler desteklerin az olmasından dertli. Dişi hayvanlar kesime gönderilmeye devam ediyor.
Ana olmadan dana olmaz zaten. Doğru. Dişiyi sen kestirdikten sonra bundan uzak alman gerekecek. Üretim olması lazım. Doğru. Dişiyi kestirdikten sonra zaten bu sefer hayvan sayısı yani hem bizde hem Türkiye genelinde de azalmış oluyor yani.
Yavuz Bey diyor ki iyi bayramlar diledikten sonra biz de hem size hem tüm izleyicilerimize iyi bayramlar dileklerimizi tekrarladıktan sonra okuyayım. 20 yıldır enflasyonu tek haneye indireceğiz diye en sonunda neredeyse 3 haneli enflasyonu bize yaşatan bu iktidara nasıl inanalım demiş. Nitekim seçimlerde inanmadığımızı da gösterdik diyor. Bir diğer izleyicimiz Tolga Bey, Maliye Bakanı hem tasarruf yapalım diyor hem de Kıbrıs'ta saray yapılıyor. Nasıl inanalım bu sözlere? Tasarrufu sadece vatandaş mı yapacak? Çok haklısınız Tolga Bey. Sadece vatandaştan tasarruf bekleniyor. Kamuda hiçbir tasarruf yok. Görmedik şimdiye kadar. Devam edelim şimdi bültene. Muğla'nın Milas ilçesinde iki grup arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Öfkeli grup tartıştıkları bir genci dakikalarca sopalarla dövdü. Kaçmaya çalışan diğer gencin üzerine de kurşun yağdırdı. İşte o dehşet anları.
Sopalarla, yumruklarla, bıçaklarla saldırdılar önce. Dakikalarca dövdüler tartıştıkları genci yerde. Yetmedi, kaçmaya çalışan bir kişiyi de silahla vurdular. Biri ağır, 6 kişi yaralandı. Muğla'daki dehşet anları izleyenlerin kanını dondurdu. Muğla Milas'ta iki grup arasındaki kavga yola taştı. İddiaya göre kız meselesiydi tartışmanın nedeni. Öfkede yaşanan dehşetin dozu da giderek yükseldi. Bir genci öldüresiye dövdüler. O sırada trafik akmaya devam ediyordu. Araya girmek isteyenlere de tepki gösterdi saldırganlar. Gruptan biri uzaklaşırken eli silahlı kişi ona ateş etmeye başladı. Karnından vurulan Ersin Y. ağır yaralandı. Dehşet anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Biri ağır, 6 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Bir kişinin gözaltına alındığı soruşturma sürüyor.
10 yaşındaydı Deniz. 3 yıl önce Adana'daki su parkında yaşamını yitirdi. O günden bu yana ailesi adalet peşinde.
Ben adalet istiyorum. Yani bu mu? Bu mudur yani? 2 yıl ceza verdiler. O da yatmadı.
Ailesiyle birlikte gittiği su parkında vakuma yakalanarak hayatını kaybetti 10 yaşındaki Deniz. Ailesi 3 yıldır adalet arıyor. Acılı babanın iddiasına göre işletme sahibine düşük ceza ilk bilirkişi raporuna göre verildi. Oysa havuzun ruhsatı yoktu. Bir başka bilirkişi raporuna göre vakum sisteminde de hata vardı.
Projede ve ruhsatta olmadığı halde 11. parselin dışındaki alana 3 adet havuz yapıldığı anlaşılmıştır.
Daha sonra belli şekilde yani kademe kademe öğrendiğimizde havuzun ruhsatının olmadığı, aslında o da havuzun hiç olmadığı, kaçak yapı olduğu, şöyle oldu, böyle oldu anlatıldı.
11 11 Haziran 2021'de Adana'da annesi ve kuzenleriyle birlikte su parkına gitti. Deniz Poyraz Karslı 10 yaşındaydı. Çocuk havuzunda boğularak can verdi. Ailesi vakuma yakalandığı iddiasıyla ihmal davası açtı işletme sahiplerine. İddiaya göre can kurtaran bile yoktu. Havuzdaki bir hemşire müdahale etti çocuğa.
Savcının vakumu teyit etmesine rağmen, adli tıp raporunun çocuktaki mazgal izini teyit etmesine rağmen hiçbir şekilde o günden bugüne kadar hiçbir tutuklama, hiçbir şekilde yani havuza bir yaptırım uygulanmadı. 2021 yılından beri havuz devam ediyor.
Su parkı sahibine 2 yıl ceza verildi, cezaevine girmedi. Havuzsa hala açık. Karslı ailesi bir bayramda daha adalet aramaya devam ediyor.
Bizim için bayram diye bir şey kalmadı ya. Bizim içimiz yanmış.
Yazdıklarınıza bakıyorum. Şimdi bir mesaj okuyacağım ama kaybettim. Şöyle diyor Dursun Bey. Nasıl inanalım seçim zamanı melek görünenlerin sonra Azrail olmayacağını, politikacıların vatandaş yararına bir şey yapacağına nasıl inanalım? Atatürk'ün aziz hatırasına saldırıların duracağına nasıl inanalım diye sorar. Belgin Hanım da bayramla ilgili güzel bir mesaj paylaşmış, onu aktarayım. Nasıl inanalım etiketiyle. Yalnızca sevdiğim insanları mutlu olmaların değil, şeker bayramının bütün insanları huzur ve mutluluğa kavuşturmasını tüm kalbimle diliyorum demiş. Teşekkür edelim kendisine. Sayın seyirciler, milli dalgıç Serkan Toprak nefes egzersizi yaparken fenalaştı. Hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı.
5,5 dakika oldu. Harika.
Çok güzelsin. 6,5 dakika baba.
Son antrenmanlarından biri bu oldu. Muğla'da nefes egzersizi yapan milli dalgıç Serkan Toprak aniden rahatsızlandı. Onu şampiyonaya hazırlayan kızı hemen ambulans çağırdı ama Serkan Toprak geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. 45 yaşındaki Serkan Toprak Mayıs ayında gerçekleştirilecek 2024 Serbest Dalış Havuz Türkiye Şampiyonası'na katılacaktı. 18 yaşındaki kızı da onun gibi milli dalgıçtı. Baba kız şampiyonaya birlikte hazırlanıyordu.
6,5 dakika baba. Tamam. 7 olacak baba. 7 olacak.
7 Nisan'da kızı Toprak'la birlikte bu görüntüleri çekmişti milli dalgıç. Yine bir antrenmanda nefes egzersizi yaparken aniden fenalaştı. İlk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı ama kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Serkan Toprak. Muğla'nın Menteşe ilçesinde toprağa verildi.
Bayramı İstanbul'da geçirenler için tatil çileye dönüştü. Ana yollarda trafik durdu. Güzel havanın keyfini çıkarmak isteyenler büyük bir kalabalıkla karşılaştı. Araçlarına binip yollara düşenler pişman oldu ama geride dönemediler.
Çok trafik var. 1,5 saattir yoldayız. Ya bilseydik çıkmazdık.
Nereden geliyorsun?
İzmir'den geliyoruz. Trafik olmasın diye bugün seçtik fakat yine trafik vardı. Geliş de dolu, gidiş de dolu. Her şekilde dolu yani trafik.
Parklar, iskeleler, vapurlar, caddeler tıklım tıklımdı. İstanbul'da bayramın ikinci gününde ana yollarda trafik durdu. Bayramı İstanbul'da geçirmek çileye dönüştü.
Nereden geliyorsun?
Kartal'dan. Üsküdar'a gidiyoruz. Bir saattir trafikteyiz.
Bayramın ikinci günü İstanbul'da trafik yoğun. Anadolu yakasında Bostancı'dan Kadıköy istikametine uzun araç kuyrukları oluştu. Zaman zaman trafik durma noktasına geliyor.
İstanbul boş, insan yok dediler.
Çileyi
biz çekiyoruz.
Biz çekiyoruz tabii, kim çekecek?
Trafik bayağı var gene ya. Güya boşalmıştı ama. Göründüğü gibi.
Bayramda trafik yoğun ama normal, herkes gezmeye gidiyor.
Memleketlerine tatile gidenler gitti. Hava da güzel olunca İstanbul'da kalanlar, İstanbul'u gezmeye gelenler dışarı çıktı. Trafik gün boyu çok yoğundu İstanbul'da. Haritalar kırmızıya boyandı. Yoğunluk %80'i gördü. İstanbul'da bayram boyunca 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz. Her iki köprüde de şu anda yoğunluk yaşanıyor. Avrasya Tüneli'nde otomobil geçiş ücreti 80 lira olmasına rağmen tünelin giriş çıkışlarında da yoğunluk çok fazla.
Boşaldığı kadar gelen de çok var. Çok yabancı plakada görüyorum, 16, 41 falan. Boşalsa da ne olacak yani, 20 milyonluk şehirde 3 milyon gitti. 17 milyon.
Avrasya ücretli miydi?
Ücretli olduğu halde giriyoruz. Yapacak bir şey yok. Öbür taraf daha kötü.
Sadece karayolu değil deniz yolunda da İstanbul kilitlendi. İşte Eminönü'nde iskelenin havadan görüntüsü. Büyük kalabalık vardı. Adalara gitmek için Kadıköy iskelesindeki kuyruk da uzadıkça uzadı.
Bursa'dan geliyorum buraya. Bekliyoruz ama inşallah sıra gelir.
Akdeniz ve Ege kıyıları başta olmak üzere tatil sezonu bu sene erken açıldı. 9 günlük bayram tatiliyle sahiller dolup taştı.
Hava güzel, Ege çok güzel, Alaçatı çok güzel.
Burası mükemmel bir yer. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Herkese iyi bayramlar dilerim.
Kimi Ege Akdeniz kıyılarını tercih etti, deniz kum güneş sezonunu açtı. Kimi ise doğal ve tarihi güzellikleri keşfetmek için yola çıktı, rotasını doğuya çevirdi. Bayramın ikinci gününde yurdun dört bir yanında tatilci yoğunluğu vardı.
Antalya çok güzel, havası süper. Dedik bir sahile inelim. Mükemmel, ortam çok iyi, hava çok iyi. Denizin sıcaklığı mükemmel.
İzmir Çeşme'de de Yunan adalarına kapıda vize uygulaması nedeniyle yoğunluk vardı. Bayramda nüfus 1 milyona ulaştı. Otellerde doluluk oranı %100'ü buldu. Tatilin bir kısmını Çeşme'de, kalan günleri Yunan adasında geçiriyorlar.
Gelen konukların tatilleri Sakız Adası'na kadar devam edebiliyor. Günde 3 feribot var. Sabah gidiyor, akşamları dönüyor. Bu da Çeşme turizmine ciddi değer kattı. %15-20 civarlarında biz Sakız Adası'na giden konukların ağırlamasını yaptık.
Çok beğendik. Hava çok güzel. Değişik kızım içinde bir değişiklik olsun istedim.
Aydın Kuşadası'na da cumartesi gününden bu yana yaklaşık 200 bin araç girdi. Orada da otellerdeki doluluk %90'a ulaştı. Antalya'da deniz sezonu şimdiden açıldı. Su henüz ısınmasa da plajlar doluydu.
İlk defa gördüm bu sezonda Antalya'nın bu ayda bu kadar kalabalık olacağını. Her sene geldiğimiz için çok garime geldi bu sene. Beklemiyordum şahsen.
Sadece kıyılar değildi tatilci akınına uğrayan. Türkiye'nin eşsiz doğal güzelliği Kapadokya'da da yoğunluk vardı. Manzarasıyla ünlü Bolu'nun doğa harikaları Abant Gölü Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı da çok sayıda misafir ağırladı. Kışı çetin geçen Van'da ve Erzurum'daysa karın erimesiyle şelaleler seyirlik manzaralar oluşturdu.
Bayramın ikinci gününde İstanbul'da kalan çocuklar da lunaparklara koştu. İstanbul'un her noktasında olduğu gibi oralarda da yoğunluk vardı. Gün boyu dev oyuncaklar doldu taştı.
Öncelikle bayramımız mübarek olsun.
Harçlık topladın mı bayram?
Topladım, bayağı topladım.
Ne kadar bir bilet?
100 lira. Çok heyecanlıyız. Hem bayram olduğu için hem de yani geldiğimiz için.
İstanbul'dan çıkamasak, tatile gidemezsek bile burası bence güzel bir seçenek oldu. Çünkü bir günlük olsa bile çok eğleniyorum. Maliyeti fazla olsa bile tabii ki büyüyünce ben de çocuğumu çıkarmak isterim.
Nereye?
Bodrum'a gidebiliriz veya bir tatil şehri İzmir'e gidebiliriz. Belki de Antalya'ya gidebiliriz. Burada şükür diyelim.
Tatil demek masraf demek. Dördüncü sınıf öğrencisi Mehmet Buğra da farkında. Tatile gidemese de harçlıklarını toplayıp Luna Park'a geldi. Bayramda İstanbul'da kalan çocuklar Luna Park'lara koştu. Gün boyu oyuncaklar doldu taştı.
10-15 dakikadır bekliyorum.
Neye bineceksiniz?
Hız trenine bineceğiz ama çok kalabalık.
İkinci günü İstanbul Bostancı'da Luna Park tıklım tıklım gişelerde kuyruk var. Anne babalar çocuklarını alıp geldi. Çocuklar bayram harçlıklarını toplayıp soluğu burada aldılar. Eğlenceli, güzel vakit geçirmenin tadını böyle çıkarıyorlar. Nasıl geçiyor bayram tatilin?
İyi geçiyor.
En çok neyi seviyorsun?
Korku filmi. Çok heyecanlıyım. Çok korkuyorum, birazcık da gerginim.
Saçların çok güzel olmuş.
Teşekkürler.
Özellikle mor, sen mi seviyorsun?
Evet.
Bayram senin için ne demek?
Bayram benim için mutluluk demek, şeker demek.
Bayram onlar için şeker ve mutluluk, anne ve babalar içinse masraf demek. İstanbul'da Luna Park'larda bir bilet 100 lira, toplu alınırsa 80 lira.
Çocuk durmadı. Dedi baba beni bayramda tatile götür dedi. Biz de şu anda Ünlü Park'a getirerek çocuğumuzun tatil alışkanlık gideriyoruz. Şu an baktığıma göre 100 lira. Pahalı bence.
Nasıl dondurma?
Çok güzel dondurma.
Neli aldın?
Çikolatalı çilekli.
Torunum Alp Emre. Öğretmeni özellikle ödev vermiş Luna Park'a gidilecek diye.
Çok güzel bir yer. Çok eğlenceli oyuncaklar var.
Harçlık topladın mı?
Topluyoruz. Altın topladım, euro topladım.
Bayağı iyi, senin kasan dolmuş.
Çeyrek altının 4500 TL olduğunu duyunca da çıldırdım.
Burası çok büyük. Artık neye binsem bile ben bile şaşıyorum.
Harçlıklarını gönlünce harcayan çocuklar keyifliydi. Onlarla eğlenen büyüklerse çocukluklarına dönmenin mutluluğunu yaşadı.
Siz de bindiniz mi?
Evet.
Korktun mu Elisa? Küçükken biniyorduk tabii ama şimdi çocuklarla tekrar hatırlıyoruz.
İstasyonda trenin gelmesini bekleyen yolcular kolay kolay unutamayacakları bir olaya tanıklık etti. İstasyonda at vardı.
Ahırdan firar eden yarış atı istasyona girdi. Treni bekleyen yolcular gözlerine inanamadı. Normal bir akşamda aslında yolcular peronda treni bekliyordu. Aniden istasyona bir at girdi. Peronda koşmaya başladı. Yolcular şaşkındı. At istasyonda dolaşırken tren perona yanaştı. Makinist atın trene binmemesi için kapıları açmadı. Süre sonra atın bakıcısı geldi, onu istasyondan çıkardı. Kamyona bindirdi, firar ettiği ahıra geri götürdü. İlginç olay Avustralya'da yaşanırken polis atın ahırda meydana gelen hırsızlık sonrası kaçtığını açıkladı.
Şimdi ara zamanı. Havasına, efendim Now ana haber bültenini suyuna, burada noktalıyoruz. Now'da yayın televizyonda ilk kez yayınlanacak Türk filmi 40 Yalan'la devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Her köşesi...